Ayrım 12.
Sayfa 99. Bir haberin çağırdıkları. Az önce karşıma çıkan 1917 tarihli bir gazete kupürü, hiç beklemediğim bir anda beni yeniden ilk acımla karşı karşıya bıraktı. Tam da son yaşadıklarımı atlatmaya çalıştığım şu devrede. Şimdi bu satırları yazarken, yanı başımda duran gazetede Walter Schweiger'in son gemisi, U-88'in mürettebatıyla birlikte iz bırakmadan denizde yok olduğu haberi var. Bir mayına çarpmış veya derinlerde bir yerde ölümü yakalamış olduğu tahmin ediliyormuş. Hayat garip. Denizleri binlerce insana mezar yapan gemilerinden birisi Schweiger'ın aynı denizlerdeki tabutu oldu. Umarım cellatlığını yaptıklarından daha fazla acı çekmiştir. Acaba ölmeden evvel hayatının muhasebesini yapmaya fırsatı olmuş mudur? 19. yaşıma girdiğim gün, bundan sadece 4 sene evvel olmasına rağmen, sanki bir asır önce yaşanmış gibi. Ama bu, anılarımın körlendiği anlamında bir uzaklık değil. Tam aksine o gün, adeta zaman dondurulmuş da uzun bir zaman başka hiçbir şey yaşanmamışçasına net parlak. Şimdi düşünüyorum da, sesleri, görüntüleri, renkleriyle taptaze gözlerimin önünde. Ondan da öte, hala benim çevremde, içimde. Ve sanki ben hala o gün olduğum yerde, 5. caddenin 62. sokakla kesiştiği köşedeki apartman dairesindeyim. Kendimi aynadaki aksimi görür gibi rahat ve net görebiliyorum. Beyaz krepten sade elbisemi giymiş, kulaklarıma anneannemin damla inci küpelerini takmışım. Nesim'in 18. yaşımda hediyesi olan South Sea incilerinden, bileziklerimin, bileklerimde bıraktığı sıcaklığı şu an bile hissedebiliyorum ve bunca zaman sonra hala onun hediyesini verdiği gece tüm bedenimi örten kolları ve vücudunun temasını anımsıyorum. Saçımı inci firketelerle topluyor ve yine kocamın yılbaşı armağanı olan Coty parfümünden parmak uçlarımla kulaklarımın arkasına, boynuma, göğsüme, dirseklerime sürüyorum. Ne kadar dalgınım. Sanki rüyadayım. Huzursuz, melankolik bir rüyada. Parfümün aroması hatıramda Nesim'in teninin, losyonunun ve arzusunun kokusuyla birleşiyor. O kadar keskin ki, sanki sevgilim yatakta beni bekliyor. Gözlerimi onu göremeyeceğimi bilmeme rağmen, odanın köşelerinde dolaştırıyorum ve çaresiz özlemle yaşlarımı içime akıtıp odadan çıkıyorum. Aman Tanrım, Nesim'i yazmayacağım dedim ve yine onunla başladım. Sanırım bunun sebebi, onun ölümünün ve bende bıraktığı boşluğun ardından gelecek aşkıma yol göstermesi. Zira Nesim'e duyduğum, yüreğimi acıtacak kadar büyük ve tutkulu sevgi, ölümüyle beni öyle bir boşluğa sürükledi ki, hayata sarılabilmem için tekrar ona benzer bir aşka sarılmam gerekti. 7 Mayıs 1915'te Lusitania batırılmasaydı, Nesim İngiltere'ye sağ salim varabilseydi, hayatımız nasıl değişirdi diye defalarca düşünmüş ve buna hiçbir cevap bulamamışımdır. Harbin ortasında İngiltere'den İstanbul'a başına bir şey gelmeden varabilir miydi? Yoksa Londra'da kısılıp kalır mıydı? Harp hala bütün acımasızlığıyla devam ediyor, yayılıyordu. 6 Nisan'dan itibaren Amerika'da bizzat harbe girdiğini ilan etmişti. Karada, denizde, her yerde yangın vardı. Bu cehennemi aşıp bana dönebilecek miydi? Sanırım biz ne kadar zorlarsak zorlayalım, kader bir şekilde Nesim'i benden önceki sevgisiyle birleştirmeye karar vermişti. Nigel'ın bedenini Amerika yolunda, Lusitania'dan denize bıraktığımız hüzünlü akşam üzerine hatırlıyorum da. O gün hiç kimse, 2 sene sonra aynı geminin aynı okyanusta kocama mezar olabileceğini bilemezdi. Belki de bu yaşamda inatçı ve tutkulu aşkımla sardığım sevgilileri kader almış, onları bensiz olacakları bir diyara yolculuğa çıkarmıştı. İşte bu sebepten Nesim'in ardından ölmek istediğim zamanlar oldu. intihar etmeyi düşündüğümden değil, öylece yattığım yerde düşüncelerimi teslim ederek ölümün gelip beni almasını bekledim. Kaderle mücadeleyi kaybettiğimi bir türlü kabullenemiyordum. Yaşarken sahip çıkamadığım aşkımı, öldükten sonra tekrar bulacağımı ve bu kez sonsuza kadar beraber olacağımızı düşünüyordum. Ama olmadı. Ölüm kendiliğinden gelmedi. Onu o kadar istemem yetmedi. Dostlarımın beni hayata bağlama çabaları, yanı sıra yaşama sarıldığım takdirde anılarımı tekrar tekrar yaşayabileceğime inanmam beni burada tuttu. Fark ettim ki benim aslında arzu ettiğim yok olmak değil, elimden kaçmasına rağmen hala bana ait olmasını istediğim sevgilerden kopmamak. Ve bunu ancak hayata sarılarak yaşadığım takdirde anılarımı canlı tutarak yapabileceğimi anladım. Onun için sonraki kayıplarımda bir daha ölmeyi hiç düşünmedim. Yüreğim parça parça dağılanıp kuşlarının çırpacak kanatları kalmasa da, geçmişimi ve sevdiklerimle geçirdiğim anları hatırlayarak yanımda hep bana ait tutmayı öğrendim. Kolay olmadı. Hiç kolay olmadı. Hele bu kayıplarımdan biri benden, bedenimden, canımdan bir parça olduğu zaman. Ah bebeğim benim, canım bebeğim, küçük güzel meleğim. Ne kadar az kucağımda tutabildim seni, ne kadar az öpüp koklayabildim. En az seni okşayabildim. Hem de en çok sen bana aitken. Kader benimle uğraşırken en büyük hoyratlığını sana yaptı. En çok seni kıskandı benden. En çabuk seni aldı elimden. Hüma'nın babaannesinin kendisinden daha bile küçükken, ardı ardına yaşadığı trajedileri okurken yüreği daralmıştı bile. Onun henüz 21 yaşında o devirde, memleketinden, ailesinden uzakta, harbin ortasında, yapayalnız, bunca acıyla nasıl başa çıkabilmiş olduğuna inanamayarak derin bir iç çekti. Radyoda Vivaldi'nin 4 mevsimi anons ediliyordu. Genç kadın ilkbaharın Isaac Perlman'ın kemanında canlanmasını beklerken içkisinden birkaç yudum aldı ve bakışları tekrar deftere döndü. Lusitanya'daki yolcular o muhteşem okyanus sarayı ile birlikte sadece 18 dakika içinde sulara gömülmüştü. İlk gün büyük bir şok etkisi yaratan korkunç haber birkaç gün daha Queenstown açıklarından toplanan, kıyılarına vuran cesetlerin kimlikleri ve Lusitania'yı vuran U2'nin hikayesiyle gazeteleri meşgul etti. Ama harbin kendi dehşeti içinde kısa bir süre sonra yerini her gün yaşanmakta olan yeni trajedilere bıraktı. Fakat dünyada özellikle İngiltere ve Amerika'da yarattığı infial öylesine büyüktü ki, Almanlar U2'lerinin efsanevi kaptanı Walter Schweiger'e Lusitania'yı batırdığından dolayı madalya vermemeyi tercih ettiler. Cunard Lines'ın bu muhteşem transatlantiğini batıran iki patlamadan yalnızca birine sahip çıktı Schweiger. Gemiyi derhal sulara gömen ikinci patlamaya, İngiltere'ye gönderilmek üzere gemide saklanmış olan Amerikan mühimmatının sebep olduğunu ileri sürdüler. Diğer taraftan periskopundan geminin zaten yara aldığını gördüğü halde, batırmak üzere tamamen sivil ve aralarında çocuklar da olan yolcuları ölüme sürüklemekten kaçınmayan Alman kaptanın uyandıracağı infiali tahmin ettiğinden, sadece bir bomba attığı konusunda yalan söylediği yazıldı. Şekil her ne olursa olsun netice aynıydı. Hayatlar yok olmuştu, hayalleri, özlemleri, anılarıyla birlikte. Bulunan cesetler Queenstown'da eski kilisenin bahçesinde hazırlanan toplu mezara gömülmüştü. Kurtulanların anlattıklarına göre, geminin en önemli yolcularından biri olan Alfred Vanderbilt, kadın ve çocukların can yeleklerini giyip can kurtaran sandallarına binmelerine canla başla yardımcı olmuş, fakat kendisi sularda sürüklenip kaybolmuştu. Vanderbilt gibi kayıp olan yolcular arasında Nesim de vardı. Isaac Stein'in yakın dostu Dr. Frederick Stark Pearson, karısı Mabel ve sekreteri de kayıplar arasındaydı. Ne denizden toplanan ne de kıyıya vuran cesetler içinde varlardı. Daha 5 gün önce sevişip koklayıp Lusitania'ya bindirdiğim yakışıklı, hayat dolu, sevdiğim erkeğin bir mezarı dahi olmaması aslında garip bir şekilde bana teselli oldu. Önceleri ona sahip olamayacağım, beraber aşkı soluyamayacağım için ve çok sevdiği hayatı bu kadar erken kaybetmiş olmasından duyduğum ıstırap ve geride bana bıraktığı korkunç yalnızlık cehennemim oldu. Ancak bir müddet sonra önceleri şüpheyle yaklaştığım bir düşünceye o kadar inanmaya başladım ki içimde yanan cehennem ateşine su serpildi. Nesim'in bir kalasa veya can yeleğine sarılmış olarak dalgalarla sürüklenip İrlanda kıyılarında ıssız bir balıkçı köyüne düştüğünü tahayyül ettim. Evet, neden olmasın? Yaşadığı faciadan ve buz gibi denizde saatlerce sürüklenmesinin ardından belki de hafızasını kaybetmişti. Onun nereden nasıl geldiğini bilmeyen balıkçılar arasında belki de yepyeni bir hayata başlamıştı. Belki de kızıl saçlı, çilli, iri yapılı, güçlü kuvvetli İrlandalı bir kızla evlenmişti bile. Bu fikir giderek bana daha çok inandırıcı gelmeye başlamıştı. Çünkü Nesim'in hayatta kalması bana aitliğinden daha mühimdi. Yaşıyor olmasını o kadar çok diliyordum ki, başka bir yerde, başka bir kadınla ya da erkekle, bu defa nasıl seçtiyse, olması düşüncesi beni hiç mi hiç rahatsız etmiyordu. Bu fikri kendimi böylesine şartlamamın sonucunda, kocamın gerçekten kızıl saçlı bir İrlandalı kadınla evlenip, bir balıkçı köyünde yaşadığını rüyalarımda görmeye başladım. Ama rüyamdaki kadın hiç de benim tahmin ettiğim gibi değildi. Tam aksine zarif ve son derece çekiciydi. Onu kıskanmama rağmen Nesim'in seviliyor olması beni mutlu etmeye yetti. Sık sık gördüğüm bu vizyonlar kocamın hayatta olması ile ilgili hayalimi canlı kılmıştı. Lusitania'nın batışını ve onun dalgaların arasında kayboluşunu da kazadan çok önce defalarca görmemiş miydim? Ve gördüklerim doğru çıkmıştı. Bundan dolayı rüyamdakilerin onunla ilgili bir başka gerçek olduğuna inanmak hiç zor gelmiyordu. Ama diğer taraftan ona olan özlemim ve aşkımızın, sevişmelerimizin artık sadece anılarımda kalıp tekrarlanamayacak olması beni çıldırtıyordu. Bana olan sevgisini, hayranlığını, tutkusunu, sesini, yüzünü, bedenini, arzusunu özlüyordum. Ona duyduğum derin ve sorgusuz sualsiz aşk, onu kollama, sevgimle sarmalama arzum sahipsiz kalmıştı. Nesime olan hasretim, sağanakta çırpınıp yuvalarına dönen kuşlar gibi, ona doğru uzanmak, onu kucaklamak arzusuyla hayallerime takılıp uçuyor, sonra bin perişan, çaresizlik içinde tekrar yüreğime geri dönüyordu. Uykusuz geçen gecelerin sonunda, özlemim her gün katlanarak büyüyor ve yüreğimi sıkıştırıyordu. Nesim'in ölüm haberi, henüz kocasının acısı içinde olan annesinin de sonu olmuştu. Faciadan ancak 3 ay sonra bana ulaşabilen babamın mektubundan bunu öğrenirken, bir Yunan tragedyası izliyor hissine kapıldım. Daha neler yaşayacak olduğumu bilseydim, sanırım gözyaşlarımın çoğunu ayırırdım. Ailemin evinde de yas vardı. Ayrıca harbin ortasında, onlardan bu kadar uzakta, acımla baş başa kalmış olmamdan dolayı umutsuzca bir çırpınış içindeydiler. Ne onlar bana gelebiliyor, ne ben onlara gidebiliyordum. Tek tesellileri yanımda Celeste'in olmasıydı. Canım Celeste ve sevgili profesörü Paul Downey, tam hayatlarına bir yön vermek üzereyken, sırf benim için hazırlıklarını iptal etmişlerdi. Bana söyledikleri bahane son derece aptalcaydı. Savaş esnasında kutlama gerektirecek bir şey yaratmak istememişlerdi. Halbuki savaşın kasıp kavurduğu Avrupa'da, yıkıntıların arasında, ölüme yakalanmadan mutluluğu yaşamak arzusuyla, yüzlerce sevgili alelacele evleniyor, genç kızlar sevdikleri cepheye gitmeden önce, belki de son kez görecek olmanın hüznüyle bekaretlerini onlara teslim ediyorlardı. Her şeyin telaşla yaşandığı bir dönemdi. ölümün nefesi enselerinde yaşayan insanların kısacık bir hayata olabildiğince çok zevk ve mutluluk sığdırma yarışı vardı. Nesim'den bahsetmeyecektim bu defterde. Ama işte sürpriz gazete haberi beni yine ona geri döndürdü. Bana fiziksel olarak ulaşamadığı bir yerlerden çeşitli vesilelerle zihnime uzanıp düşüncelerimde kalmak istiyor gibi. 19. yaşıma girerken Nesim'i kaybettiğim gün etrafımda olan, o çaresiz ve perişan anımı paylaşan dostlarım, sonra da hep benim yanımdaydı. Ezra, Shana Ross ve Bill, Paul ve sanat tarihi hocam Ronald Klein, benim ıstırabım içinde kendime zarar verebileceğimden korkarak ve biraz olsun teselli verebilmek çabasıyla şefkat ve ilgilerini benden esirgemediler. Ezra'nın anne ve babası, beni ailelerinin bir parçası, sanki diğer bir çocuklarıymışım gibi sahiplenmişti. Yaşadığım travmayı, çevrem bu kadar dostla sarılı olmasaydı atlatamayabilirdim. Hepsinin desteğini, yakınlığını büyük bir minnetle kabul ettim, biri hariç. Celeste'in kucağında ağlayarak geçirdiğim o trajik gecenin sabahında, kapı çaldığında, verdikleri ilaçların etkisiyle yarı uyuşuk vaziyette yatağımda uzanmaktaydım. Yaşadığım kaybın yarattığı tarifsiz acıdan sonra sinir sistemim, düşüncelerim adeta kilitlenmiş ve hatırlamaktan korktuğum realite ile perişan duygularım arasında set çekmişti. Sanki işkenceye tabi tutulan birinin geçici ve aldatıcı bir dinlenmeye bırakılması gibiydi hislerim. Dalıp çıktığım kısa süreli uyku tünellerinden her uyanışımda, hafızamın saymaya başladıklarıyla yüreğim yeniden dağlanıyor ve kısa süre sonra bedenim, zihnim yeniden uyuşmaya başlarken müthiş bir huzur duyuyordum. Celeste kapıya bakıp geri döndüğünde o ıstıraplı uyanık anlarımdan birindeydim. Elinde bir zarf vardı. Endişeli ve şefkatli bakışlarla yüzüme doğru eğilip mırıldandı. ''Küçüğüm benim, zavallı küçüğüm.'' Farkında değildim ama ağlıyor olmalıydım. Zira Celeste parmak uçlarıyla yanaklarımı sildiğinde tenimdeki nemi hissettim. Gariptir, insan büyük kayıplarından duyduğu acıları, kendisine yakın bulduğu kişilerin yanında daha kuvvetli yaşıyor. Belki de onların kendisi için üzüldüğünden ve acısını paylaştığından emin olmak, yaşadığı duygu fırtınasını kontrol edilemez hale getiriyor. Nasılsa beni kollayacak, koruyacak, teselli edecekler rahatlığıyla bastırmaya çalıştığı aczini açığa çıkarmaktan çekinmiyor. Celeste mektubu komodinin üzerine bırakıp yatağın kenarına ilişti. Bir elimi avuçları arasına aldı. Saatlerce ağlamaktan yanan, hala yaşlı gözlerimin buğuları ardından, onun yüzünde başucumda uykusuz ve ağlayarak geçirdiği gecenin izlerini görebiliyordum. Kendimin bile duyamadığı bir sesle sordum. Mektup kimden? Naziran'dan. Zarfı alıp bana uzattı. Bu uzak diyarların erkeğinin, çok değil kısa bir süre önce, çıplak bedenimde dolaşan ellerini, dudaklarını, arzu dolu fısıltılarını hatırladığım an, sanki aldığım ilaçların etkisi yok oldu. Teklif ettiği aşk gecesini terk edip ayrılmış dahi olsam, onunla baş başa yaşamış olduğum o saatlerin vicdan azabı beni bir anda cehennem ateşiyle çevirdi. Kocamdan başka yabancı bir erkeğin karşısında hem fiziksel hem ruhsal olarak çırılçıplak kaldığım o gece yaşarken gizemli bir doğu masalı gibi gelmişti. Ama şimdi hatırası dahi beynimi yakıyordu. Mektuba elimi uzatırken geri çektim. Nesim'in acısını yaşarken, hafızamın beni başka bir erkeğin teni, kokusu ve arzulu bakışlarıyla aldatmasına izin vermeyecektim. Chandra diye biri getirdi mektubu. Mihraç'a aşağıda arabada cevabını bekliyormuş seni ziyaret edebilmek için dedi Celeste. İtirazımı belirtmek üzereydim ki o zaten beni anlamıştı. Merak etme küçüğüm. Senin şu anda ne kimseyi görecek ne de mektup cevaplayacak durumda olduğunu kendisine söyleyip özür diledim. Ona minnettardım. Sağ ol diyebildim ve bu kez utancımı unutmak için bir an evvel tekrar uykunun derinliğine çekilmeyi diledim. Ondan sonraki günler Chandra mektup getirmeye devam etti. Hepsini Celeste aldı ve ben hiçbirini açmadım. Ama yırtıp atamadım da. Konsolun çekmecesinde biriktiler ve sonra ardı kesildi.